Orta yaşlıların ve kendini orta yaşlı hissedenlerin müzik programı Orta Yaş Krizi 2. bölümüyle sizleri selamlıyorum. Selamlıyor muyuz Mert?
Selamlıyoruz.
Bugün size yine muhteşem bir albüm seçtik. İkimizin de çok sevdiği Karanlıkların Karanlığı Joy Division'dan Closer albümü. 2. albümleri 1980 yılına ait.
Ve final stüdyo albümleri de diyebiliriz. This is the way.
Ve hatta vokalist Ian Curtis'in son halini duyamadığı albümde diyebiliriz bir yandan da. Öncelikle her zaman olduğu gibi soruyorum Mert. Biz bu albümü neden seçtik? Bana 3 tane sıfatla bu albümü tanımlar mısın?
Önce sen tanımla 3 tane sıfatı, daha sonra ben tanımlayayım.
Benim bu albümü tanımlamak için seçtiğim 3 tane sıfattan birincisi haberci. Neyin habercisi? Grubun sonunun, belki de Ian Curtis'in yani albümdeki sözlerden dolayı ele aldığı imgelerden dolayı bir şeylerin habercisi olduğu için bir haberci albüm diye nitelendiriyorum. İki, tabii ki çok karanlık olması. Üç, endüstriyel olarak gördüğüm için, endüstriyel müzik tarzında olması da bir endüstriyel havasının olduğunu hissetmemden dolayı, ki burada da bahsedeceğim, bu sıfatı seçiyorum.
Benim seçtiğim üç tane kelime gerçek, gerçek ve gerçek. Ben albümü bu kelimeler tanımlayabilirim. Yani benim için albümü aslında tanımlayan tek bir kelime var, o da gerçek olması. Yani albümü dinlerken ben açıkçası hani şahit olmamam gereken bir şeye şahit oluyormuşum gibi hissediyorum. Yani o kadar gerçek bir albüm.
Vallahi samimiyetine ve içtenliğine dair bir şeyle işaret ediyorsun galiba, öyle anlıyorum ben.
Yani albümün içi, yani bu albüm intihar mektubu.
Öyle.
Yani bu adamın intihar mektubu yani ve yaşadığı krizi ve işte yardım çığlığını baştan sona olabilecek en çıplak şekilde anlatıyor. Ve neredeyse hani yani terapistle konuşulması gereken bir konuyu veya adamın en derinlerinde sakladığı şeyleri dışarı vurduğu için hani neredeyse böyle rahatsız edici bir tarafı var albümün.
Ben Mert'e %100 katılıyorum. Bu konuya geri döneceğim çünkü bununla ilgili benim de söylemek istediklerim var. Aklımda tut söyleyeceklerimi. Tamam. Bu albümden bahsederken ilk önce girişte biraz girizgahta post-punk'tan bahsetmek istiyorum. Post-punk'a dair benim düşüncem, daha önceki yazılarımda da bahsediyordum hep bundan. Ben post-punk'ın hala dünyadaki işinin bitmemiş olduğunu düşünüyorum. Görevi hala devam eden bir tür olduğunu düşünüyorum. Yani müzik türlerine böyle bir görev atfedilmeli mi? Ayrı bir tartışma konusu ama ben işte günümüzde Türkiye'den She Passed Away gibi bir grubun çıkıp hala dünyada bu kadar çok yankı bulmasının altında sadece grubun yetkinliğinin veya yazdığı sözlerin yetkinliğiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Post-punk türünün hala güncel bir tür olduğunu düşündüğüm için düşünüyorum. O yüzden de Joy Division hala çok özel bir grup. Çünkü Joy Division post-punk'ın özellikle ilk albümleri Unknown Pleasures'la post-punk'ın el kitabını yazmış bir grup. Bizim şu anda bugün inceleyeceğimiz ikinci albümleri Closer'da ise onu alıp bir sonraki aşamaya taşıdıklarını düşünüyorum bu grubun. Post-punk'tan bahsederken post-punk'ın neden ortaya çıktığına dair ve Joy Division gibi bir gruptan neden çıktığına dair birkaç şey de söylemek istiyorum. Şimdi bir kere arkadaşlar, bu Joy Division Manchester'lı bir grup. Manchester enteresan bir şehir. Eskiden oldukça büyük bir refah seviyesine ulaşmış bir şehir. Sanayileşmiş, erken sanayileşmiş bir şehir. Ama 70'lerin sonuna geldiğimiz zaman Joy Division işte 18'li yaşlarında müzik yapmaya başladığı yıllara geldiğimiz zaman burada geleneksel İngiliz sanayisi düşüşe geçmişti. Çok kasvetli bir şehir. Böyle gün ışığını iştahla yutan kahverengi tuğlalar var. Her tarafta çelik viyadükler, terk edilmiş fabrikalar, artık atıl kalmış atölyeler falan olan bir yer. Ve şehrin merkezi ne kadar makyaj görmüş olsa da azıcık dışına çıkıp bu Joy Division üyelerinin yaşadığı banliyölere gittiğiniz zaman gerçek Manchester'ı hala orada görebiliyorsunuz. Bu tarz şehirlere örnek olarak da başka birkaç yer daha söyleyeceğim. Leeds, Sheffield, Amerika'da Cleveland ve Almanya'da Düsseldorf. Ki Manchester'dan Joy Division çıktı post-punk grubu olarak. Leeds'den Gang of Four çıktı. Sheffield'dan Cabaret Voltaire çıktı. Cleveland'dan Per Ubu ve Düsseldorf'tan da DAF grupları çıktı. Ben bunların bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü 19. yüzyıldaki kırsal yaşamdan şehire göçte ve sanayileşmede bu şehirler öncüydü Ve önce oldukları için de sanayi düşüşe geçtiği zaman en fazla ve en çok etkilenen şehirler bunlardı. Bu sanki şöyle gibi geliyor bana. Postpunk'ın doğduğu şehirler post endüstriyel şehirlermiş gibi fikir buluyor. Şimdi bu arkadaşlar, bu Joy Division'daki elemanlar anti-punk değiller ama post-punklar. Neden? Çünkü bu eğitimli, kültürlü, edebiyata çok fazla gönül vermiş kişiler bunlar. Beckett, Eliot, Camus ve Kafka gibi birçok yazarı okuyorlar ve müziklerine yedirmek istiyorlar. Ve bunu yedirirlerken de punk'tan müzikal olarak, işitsel olarak etkilenseler de punk'ın çiğ galeyanından, vaaz veren sözlerinden ve aşırı politikliğinden rahatsız olan müzisyenler bunlar. Ve bu kişiler okudukları yazarların da etkisiyle politik olanın kişisel olan olduğuna işaret eden bir motto benimsiyorlar. Ve diyorlar ki kişisel olan politiktir diyorlar. Ve oradan da politik olan da kişiseldir'e varıyorlar. Ki bu bambaşka bir konunun tartışması. Ben gizliye böyle yaptım Mert.
Ben söylediğin her şeye katılıyorum. Yani post-punk'ın çıkış noktasıyla alakalı söylediklerine katılıyorum. Yani en azından o bahsetmiş olduğun gruplardaki sound benzerliği ve işte ortak esin kaynakları vesaire, bunların hepsine katılıyorum. Bu Joy Division, yani şöyle tabii, ben Joy Division'ı birazcık ayrı tutuyorum.
Öyle olmadı zaten.
Joy Division'ı ayrı tutmamın sebebi Joy Division'ın finalinden kaynaklı. Yani şimdi düşündüğümüz zaman Joy Division'ın aslında devamı diyebileceğimiz albüm New Order'ın ilk albümü Movement. Yani gerçekten müziğe baktığımız zaman, eğer ki Ian Curtis olsa, vokallerde Ian Curtis olsa bir Joy Division albümü olacaktı. Evet. Yani daha sonraki albümlerde biraz tarz değişiyor. Evet. Ve muhtemelen Ian Curtis hayatta kalsaydı hani müzikal olarak belki yaşta o doğrultuya doğru gideceklerdi ama Movement'ı dinlediğimiz zaman gerçekten Joy Division'ın devamı yani. Evet. Hani Closer albümünün hatta devamını görüyoruz. Ama bir yandan da dinlediğimiz zaman Closer'a da benzemiyor albüm. Yani benzemiyor derken bir eksiklik var. O da aura diyebileceğim. Kesinlikle. Yani aura olarak tanımlayabileceğim. Ian Curtis'in aurasının eksikliği. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Isolation parçası. Sözleri hiç bilmesen, müziği dinlesen kulağın neşeli gelen
güzel bir dans şarkısı.
Güzel bir dans şarkısı. Aynen. Ama sözlerle beraber ve o vokalle beraber dinlediğin zaman tamamen korkunç, karanlık bir şarkıya dönüşüyor. Bu tamamen işte o karizmatik vokalist durumundan kaynaklı.
Söylediğine katılıyorum. Demin yani saydığım nasıl... demin saydığım post-punk gruplarının hiçbiri de Joy Division'a benzemiyor zaten. Evet. Hiçbirinin alakası yok yani.
Evet. Öyle. Ve yani mesela Jim Morrison'da olan bir özellik mesela. Evet.
O da kopyalamış zaten. Onu söylüyor zaten ilk önce. Evet. Çok seviyormuş.
Yani hani o Jim Morrison'ı. Mesela bir örnek olarak onu da katabilirim oraya. Yani onda da olan özellik aynı şey değil ikisi. Yani evet. İkisinin kattığı şeyler farklı. Ama bu bir hani frontman karizması denilen şey bu adamlarda gerçekten var yani.
Katılıyorum sana. Vokal tekniğini falan da bu arada Jim Morrison'dan bayağı bir... O Jim Morrison'ın pes vokalleri var ya, evet. Bağırarak böyle ciddi bir şekilde yaptı. Evet. Onu örnek almış zaten.
Evet, evet. Yani o yani bir şey var. Bir esinde olduğu gerçek yani. Bunu da söyleyebiliriz.
Şarkıları incelemek için sana söz vereceğim ama ondan önce sadece bir Joy Division'a dair birkaç tane işitsel notum var. Onları da paylaşmak istiyorum. Grubu post, özellikle ilk albümleri Unknown Pleasures'la post-punk sound'unu gerçekten tanımlamış bir grup. Çünkü grubun basçısı Peter Hook korus efektli melodik bas çalan bir basçı ve gruptaki melodileri çoğu zaman o üstleniyor.
Lead bas.
Evet, lead bas çalıyor yani. Ya gruptaki lead enstrümanın bas olması çok şaşırtıcı bir şey. Steven Morris çok iyi bir davulcu. Dönemin crowd rock grupları Noy ve Ken'den fazlasıyla etkilenmiş. Onlar gibi mekanize ve köşeli davullar çalmayı tercih etmiş ve bu da böyle post punk'ın sound'unun temel taşlarından birisi. Bernard Sumner'ın tiz gitarları, ondan sonra her zaman sanki böyle bana şey gibi geliyor Mert. Grubun omurgası bas ve davulken gitar sanki kendi böyle şeyini çalıyormuş gibi, kendi böyle ne diyeyim kendi hikayesini anlatıyormuş gibi, başka bir yerden böyle tınlıyormuş gibi. Bana o her
bir
zaman
bir çeşit bir texture ek.
Evet, ek bir texture olarak. Yani mesela asla evet. Grupta şeyi gözlemliyorum. Aman bas, gitar, davul hepsi böyle bütünlüklü olarak müzik dinleyicisinin kulağına gelsin de bütünlüklü bir şey anlatsın gibi dertleri yok. Bas ve davul büyük bir ihtimalle mekanize bir şekilde ana melodiyi götürürken gitar çoğu zaman ki böyle kaotik şeyler falan yapıyor mesela.
Ki böyle parçalar var yani mesela Candidate parçası dinlediğimiz zaman
kendi
gerçekten basmede götürüyor şarkıyı yani.
Ve bana bu şey ima ediyor. Yani işte modern insanın belki zihinsel kopukluğuna dair, zihninin bölünmüşlüğüne dair, hayatın mekanize düzeni içinde eş zamanlı olarak zihninde yaşadığı ne diyeyim buhranlara dair bir işaret olduğunu ima ediyor bu müzikler bende. Ben de olabilir tabii bunlar. Ve bir de tabii ki Bernard Sumner'dan sonra Ian Curtis var. Düz, mat vokalleriyle birlikte bize anlattığı tragediye dolu sözleri var. Bana Joy Division müziğin Kafka'sı gibi geliyor. Yani Kafka'nın müzikal olarak müzikte bir karşılığı olsaydı hem işitsel hem de sözel olarak bunu Joy Division'ın sağladığını düşünüyorum.
Şurada bir araya girmek istiyorum.
Tabii ki.
O bahsettiğimiz o çok orijinal bas çalım tarzı, P-Tok'un çok orijinal bas çalım tarzı aslında tamamen tesadüften ve aslında enstrümanı tam olarak çalmayı da bilmemekten gelen bir şey.
Evet, öyleymiş.
Yani o da enteresan bir şey. Ekipmanları çok kötü olduğu için çaldığı hani
basın, ses alabilmek için
doğru. Ses alabilmek için yani daha böyle üst notalardan çalmak zorunda kalmış.
Aynen.
Ama ona onun üzerinden de tarz yaratmış. Gerçekten aynen. Kendine özgü bir tarz yaratmış.
Aynen öyle. Hook'la Sumner bas ve gitar biliyorsun. 4 Haziran 1976 meşhur Sex Pistols konserine gitmişler.
Evet.
O konserdeki işte yaklaşık olarak böyle 40 kişi falan var bu arada konserde. Yani arkadaşlar o 40 kişi şu anda çok büyük ihtimalle hepimizin dinlediği müzisyenler. Bu arada orada bayağı bir ünlü bir kişi falan var.
Cesaret vermiş yani Sex Pistols'un
evet.
Konseri.
Yani o çok meşhur bir konser. Martin Hannett'ın isminin anılması gerekiyor. Grubun prodüktörü. Grubun üyeleri çok fazla karşı koymuşlar. Çoğu zaman. Özellikle evet. İkinci albümde onların yapmaya çalıştığı şeyi anlamadığını savunmuşlar ama şimdi yıllar sonra geriye baktıkları zaman hepsi hakkını iade ediyor Martin Hannett'e. Çünkü şey diyorlar, Joy Division'ın ne yapmak istediğini asıl o anlamış diyorlar.
Evet, evet. Orada ben bir ekleme yine yapacağım. Mesela Closer'ın bu en son işte baskılarından, special edition'larından bir tanesinde şey vardı. İkinci kısımda bootleg konser kaydı var. Şimdi aynı şarkıları çalıyorlar. Aynı şarkıları konserde evet. Çalıyorlar. Konserde çaldıkları çok daha agresif, çok daha şey kulağa tınlıyor. Aslında Martin Hannett'ın yaptığı şey o şarkıların içindeki, yani daha doğrusu o nasıl diyeyim ham haldeki şarkıların içindeki elması görüp onu dışarı çıkartmaya çalışmak. Grup buna aslında karşı koymuş. Yani grup yani. Derken Bernard Sumner'la özellikle P2 buna karşı çıkmışlar. Yani neden böyle bir şey yapıyor? Özellikle P2 çünkü Clash gibi olsun istiyormuş sound yani. Hani onun kafasındaki sound Clash tarzı bir soundmuş yani. Ama Martin Hammett onlarda çok farklı bir şey görüp onu ortaya çıkartmış.
Ve yaş olarak da
ve tecrübe olarak da tabii ki ve yaş ve tecrübe olarak da onların üstünde olduğu için bir şey de diyememiştir ona. Ve aslında şu anda dinlediğimiz Closer'ın yani bu Closer olması veya Unknown Pleasures'ın bu Unknown Pleasures olması da kesinlikle Martin Hammett'in çok önemli.
Ben mesela merak ediyorum Mert. Ben bu albümde Closer albümündeki klavye yüklü o ağır şarkıların hastasıyım. Evet. Tamam mı? Zaten klavyeye benim bir zaafım var bu dünyada. Heart and Soul gibi bir şarkı mesela beni alıp başka alemlere götürüyor. Martin Hannett dokunmasaydı o şarkı nasıl çıkardı çok merak ediyorum mesela. Nasıl bir şey olacaktı acaba çok merak ediyorum.
Yani şey var. Sadece mesela klavyeler veya aranjmanlar da değil. Martin Hannett mesela eklediği reverb efektleri, işte delay efektleri vesaire. Yani orada tamamen bir uzay yaratıyor.
Evet.
Uzay yaratıyor.
Atmosfer. Yani. Aynen öyle.
O inanılmaz bir atmosfer veriyor. Yani ve mesela her şarkıdan şarkıya Ian Curtis'in sesindeki vokalin arkasındaki o echo diyeyim, yankı değişiyor.
Her şarkıda farklı bu arada. Aynen öyle.
Her şarkıda sound farklı. Hatta farklı. Isolation şarkısında mesela verse kısımlarında bir delay efekti var vokalde.
Biz onu koro zannediyoruz. 2-3 vokal gibi zannediyoruz
evet,
aslında.
Birazcık evet. Daha uzaktan geliyor. Ama evet. Isolation derken o efekt kalkıyor.
Aynen.
Direkt olarak Isolation kulağımızın içine giriyor. Mesela aynen. Bunları tamamen Martin Hill planlayarak yapmış.
Aynen. Aynen.
Ve davulda da aynı şekilde aynı etki var.
Aynen.
Gerçekten çok ciddi bir işçilik var burada yani.
Şarkılardan teker teker bahsetmen için sana sözü vereceğim. Son bir cümle söyleyeceğim. O demin dediğin şeye bağlayacağım çünkü. Hı-hı. Bu albümdeki sözler arkadaşlar çok büyük ihtimalle gerçekten Ian Curtis'in belki de yardım çağrısıydı diyebiliriz. Burada enteresan bir şey var. 2007'deki bir röportajda gitarist Sumner şunu söylüyor. Geriye dönüp baktığımız zaman diyor, Ian'ın bana birkaç kere şunu söylediğini hatırlıyorum diyor. Bu albümdeki sözleri ben yazmıyorum. Sözcükler, mısralar kendiliğinden dökülüyor.
Özellikle bu albüm için ama.
Evet, Closer yani, için söylüyor. Kendinden dökülüyor. Çok garip hissediyorum. Kendimi bir şeyin araç içinde hissediyorum. Aynen. Kendimi bir aşağı çekiliyormuş gibi hissediyorum diyor. Ve sanki sözler benim içimden dökülüyormuş gibi, başka birisi tarafından yazılıyormuş gibi hissediyorum diyor. Zaten öldükten sonra da grup elemanları hep beraber bir araya gelip albümü dinledikleri zaman, sözlere daha çok dikkat ettikleri zaman hepsi şey diyorlar, çok pişman olduklarını söylüyorlar, dikkat etmemişiz sözlere. Çünkü biz hep Ian Curtis %100 özgürlüğe sahipti sözlerde, onu özgür bırakıyorduk. Ve her zaman böyle benzer şeylerden bahsediyor diye düşünüyorduk. Oysa ki Closer albümünde her bir şarkıda buna dair işaretler vardı maalesef.
Ya yani Closer'la Unknown Pleasures'ı ayıran özelliklerden bir tanesi, tabii ki şey var, hani edebi eserlerden etkiler her iki albümde de var. Ama Unknown Pleasures'ı dinlediğimiz zaman orada hikayesini başka karakterler üzerinden mesela anlatıyor. Yani örnek vereyim, Day of the Lords şarkısında işte mesela arabanın içinde intihar eden bir işte gaziden bahsediyor mesela. Yani ama yani aslında orada kendi acısını
karakterler üzerinden
anlatıyor bunu. Closer'a geldiğimiz zaman artık karakter falan yok yani. Direkt olarak kendisi o zaman Ian Curtis'in Bernie Sanders'a söylediği gibi hani bu sözleri artık yani ben söz yazmıyorum diye, bunlar içimden çıkıyor diyor yani. Ve şey yani tüyler ürpertici tarafı da bu. Yani gerçekten intihar mektubu bu yani.
Maalesef. Ve albüm kapağında da mezarlık taşı.
O da çok enteresan.
Mezar taşı olması da.
O da çok
enteresan. Sarkofagus kapağı.
Evet. Ve o hayattayken seçiliyor o albüm kapağı ve grup üyeleri ortak olarak seçiyorlar.
Hepsi beğeniyorlar bu arada.
Evet. Albümün ismini Closer seçiyorlar ama Closer çift
anlamlı.
Aynen. Yani Closer.
Kapatan ve yakına gelen.
Ya ben mesela Ian Curtis'in ve bu arada Ian Curtis'in zaten albüm çıkmadan önce bir intihar denemesi aslında oluyor.
Maalesef.
Yani aslında etrafındakiler çok enteresan bir şekilde ciddiye almıyorlar. Yani
sahneye çıkarmaya devam ediyorlar.
İşte
bilemiyorum Mert, mutlaka şimdi biz geriye dönüp 40 sene öncesinin şeylerini okuyoruz, tamam mı?
Evet.
Ya mutlaka bir şeyler yapılıyordur. Mutlaka bir şey oluyordur. Gündelik hayatlarında bu etkiliyordur. Çünkü adam sarı krizleri geçiriyor sahnede sık sık.
Evet.
Sarı krizi geçirir. Tamam, bir insan sarı krizi geçirebilir. Sonra makyaj odasına döndükleri zaman artık sahne arkasına geçip hüngür hüngür ağlıyor. Ben sizi de utandırdım, kendimi de utandırıyorum. Çok nahoş bir duruma neden oldum falan diye. Hepsi şey yapıyorlar. İyin saçmalama, böyle bir, olabilir böyle bir şeyler. Ne var bunda falan bilmem diyorlar ama adam bunun altında eziliyor bir yandan da.
O da var ama şimdi Ian Curtis'in intiharıyla ilgili yani çok fazla yorum var. İşte mesela bir yorumlardan bir tanesi mesela işte karısı ve işte metresi arasında kaldı. İşte gitti kendini öldürdü. Ya Allah aşkına yani karısı ve metresi arasında kalan bir adam kendini öldürür mü ya? Yani nerede görmüş böyle bir şey? Veya işte Sara krizi vardı. Sahneye çıkamayacağı için üzüldü. Gitti kendini öldürdü. Yani dünyada zilyon tane Sara krizi geçiren adam var. Öldü. Yani tamam illa ki depresyona sokulur vesaire ama hani Sara krizi geçiriyor. İşte epilepsisi var deyip adam gidip kendini öldürmüyor yani. Hani karısının söylediği şey ve karısının yazdığı kitapta bahsettiği şey zaten Ian Curtis hep intihardan bahsediyormuş. Yani evlenmeden önce vesaire sevgililerken falan hep intihardan bahsediyormuş. Okuduğu romanlar, okuduğu işte edebi eserlerin hepsi bir şekilde öyle ya da böyle insan acısıyla alakalıymış. Yani ve eski yani grubun ilk, zaten grubun ismi Joy Division yani. İsim kendisi kendi içinde tüyler ürpertici bir isim yani.
Evet. Nazi Almanya'sındaki hayat kadınlarının çalıştığı departman.
Yahudi toplama kamplarında Yahudi hayat kadınları demeyelim. Yani hayat kadınları demeyelim onlara. Normal esirlerin diyelim.
Hayat kadını değil, köle çünkü.
Esirlerin köleleştirildiği ve seks kölesi olarak çalıştırıldıkları şey. Ve bunu grup ismi olarak seçiyorlar. Yani daha karanlık bir isim. Yok. Çok fazla yani death metal, gore grind gruplarından işte garip garip isimler oluyor. Anal bilmem ne falan. Çok çok daha karanlık ve korkunç bir isim bana sorarsan. İnsani açıdan bakacak olursak.
Öyle.
Yani olabilecek şeyin bir sözü var. Ballard'ın işte yazar bir sözü var. Yani benim hangi romanıyla ilgili olduğunu hatırlamıyorum. Yani hangi romanın için bunu söylediğini hatırlamıyorum. Crash olabilir, Etro City Exhibition olabilir. Hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Ama yani okuyanların yüzünü alıp kusmuklarının içine batırıp daha sonra
crash için söyledim.
Crash için crash olması lazım. Yani. Kusmuklarının içine batırıp evet. daha sonra aynada kendi yüzüne bakmaya zorlamak istedim.
Aynen öyle.
Yani aslında bu inkörtüsün yapmak istediği de şey aslında bu belki de yani. En başına itibaren.
Şarkılara geç.
Şarkılara geçecek olursam şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ve bunu grup da söylüyor. Yani sözlerini okumadık diyor. Şimdi evet zaten grubun ilk başından itibaren yazdığı sözler çok karanlık inkörtüsün. Yani o konuda çok değişen bir şey yok.
İlk albümde de öyle.
İlk albümde de öyle. İlk albümden önce de öyle. Single'larda da öyle. Yani hep krizlerden bahsediyor. Ama bu şeye geldiği zaman ki yani Ian Curtis'in hayatında işte epilepsi tanısı, depresyonu, intihar denemeleri vesaire yazdığı sözleri kesinlikle okumamışlar. Yani çok enteresan bir kopukluk var.
Maalesef.
Grubun içinde çok enteresan bir kopukluk var. Yani ve sadece grup elemanları değil. Yani grubun menajeri, plak firması sahibi, kendilerinden yaşça daha büyük olan insanlar da hiç kimse müdahale etmemiş.
Evet. Aynen.
Yani o zaman kız arkadaşı, eşi değil, kız arkadaşı uyarıyor ya plak firması sahibini. Bak diyor sözlerde diyor ciddi bir adam diyor. Yani ciddi değil diyor. Sanat yapıyor işte o diyor. Aldığı cevap bu. Yani hayır bak diyor öyle değil diyor. Anlamıyorsunuz diyor. Gerçekten ciddi diyor. Ve ya hakikaten ciddi oldu. Daha sonra ortaya çıkıyor yani. Çünkü kendini öldürüyor yani. Yani o öyle bir enteresan olay var ve grup dediğim gibi daha sonra yeni dönüp baktıklarında bir kendilerine karşı bir kızgınlık var. Yani nasıl bir şey yapamadık
aynen
yani.
Öyle.
Neden bunu durdurmadık? Yani oturup sözleri okuduğumuzda çünkü ve mesela albümün ilk parçası Atrocity Exhibition. Şimdi Atrocity Exhibition biliyorsun yine Ballard'ın
öyküsü.
Evet.
Kısa öyküsü. Uzun öyküsü.
Kitabı. Hı-hı. Ama mesela Atrocity Exhibition Ian Curtis okumadan sadece ismi almış orada.
Çünkü kendini oraya koyuyor.
Kendini oraya koyuyor.
O yani, sergiye koyuyor kendini.
Kendisi, yani çünkü malum işte sahne personası diyelim. Sahnede yaptığı hareketler vesaire. Hani sahne şovu değil. Adam yaşıyor onu çünkü gerçekten.
Yani gelin izleyin.
Evet, aynen. Gelin izleyin diyor ve albümün açılış şarkısı bu. Yani sözleri İngilizce olarak okuyacağım. Vahşet sergisi olarak bunu tanımlıyor. Albümün ilk parçası olması bunun hani tesadüf değil.
Değil.
İşte Asylums with Doors Open Wide. Where people had paid to see inside. For entertainment, they watch his body twist. Daha ne kadar açık söyleyebilir adam zaten. Aynen. Yani sahnede beni bu şekilde görüyorsunuz diyor. Behind his eyes, he says, I still exist. Yani tüyleri ürpertici sözler. Yani orada tamamen bir yardım çığlığı var orada aslında. Ve birazdan göreceğiniz şeyler diyor. Albümün geri kalanında göreceğiniz şeyler diyor. İşte bunu göreceksiniz diyor. Başka bir mesela gene aynı şarkıdan alacağım. Bu arada şarkı da çok enteresan bir şarkı. Böyle tribal davullar,
evet.
Son derece evet. Endüstriyel sesler,
post-punk rahatsız dışına çıkan bir
rahatsız edici aynen. Bir şarkı yani. Müzik aynen. Olarak da çok rahatsız edici bir şarkı. Gene orada alegoriler kullanıyor. Mesela in Arenas diyor. İşte he kills for a prize. Yani gladiator olarak görüyor kendini. Ama kazandığı şey wins a minute to add to his life. Yani birisini öldürüyorum diyor ama diyor hayatımı sadece
bir dakika kazandırıyor bana.
Bana bir dakika kazandırıyor diyor. Yani adam yaşayamıyorum demek yani. İstiyor. Yani gerçekten şey yani çok tüyleri ürpertici sözler.
Çok.
Yani belki hani şey yani kendini öldürmemiş olsaydı işte şey demeyebilirdik belki. Yani bu işte tamam sanat yapmış vesaire ama yani sonuçta öyle ya da böyle bir kriz var burada yani. Gerçekten bir kendi içinde bir mücadele eden ve aslında mücadeleyi bırakmış bir adam var burada.
Birebir.
Diğer şarkılara bakacak olursak işte Isolation, 24 Hours, Passover. Mesela Passover'da şey diyor. Yani dengemi yok eden ve eninde sonunda gerçekleşeceğini bildiğim bir krizdi bu diyor. Yani bu tamamen kişisel bir şey. O krizde neden bahsediyor? Belli değil. Hani evliliğinin işte bitme durumuna gelmesi mi? Ondan mı bahsediyor? Yoksa epilepsi hastası olacağını mı biliyordu? Nereden bilebilir? Yani bilmediğimiz bir şey var aslında bakarsan. Yani Ian Curtis'le ilgili bizim ve muhtemelen eşinin dahi bilmediği ve anlayamadığı bir muamma var. İçinde saklamış olduğu bir muamma var. Mesela Heart and Soul şarkısı. Demin bahsettin Heart and Soul şarkısını. Bence bu albümdeki en korkunç 4 satır. Existence, well what does it matter diyor. I exist on the best terms I can. Ve diyor ki, the past is now part of my future,
the present is well out of hand.
Burada mesela ne demek istiyor? The past is now part of my future. Ne demek bu?
büyük bir ihtimalle geçmiş geleceğimi çok fazla etkilemiş demek istiyor galiba. Yani geçmişim ama benim geleceğimi...
The past is now part of my future.
Bir şey olmuş. Anlıyorum. Bir şey olmuş ama geçmişinde olan bir şey geleceğini çok aşırı bir şekilde etkiliyor diye anlıyorum.
Ve öyle ki, mahkum hissetmiş kendisi. Ve ya, hapis hissetmiş.
Ve şu anda da yaşayamıyorum diyor.
Evet.
Şu an şimdiki zamana dair bir şey yapamıyorum.
Ama mesela bunu düşündüğümüz zaman geçmişte olan bir şeyin şu anda onu yani lanetliyor olması.
Evet.
Yani bunu mesela şey diyemezsin. Tüylerim
diken diken yine.
Evet. Yani karısını aldatıyordu. İşte metresi vardı. Alakası yok yani. Adam geçmiş diyor. Yani burada tamamen bir muamma var. Evet. Belki karısı bir de orada bahsettiği şeyi bilmiyor.
Üzerine gidilmesi gerekiyordu büyük bir ihtimalle.
Evet. Yani bu ciddi terapiyle bunun içine bakılması gereken bir adam var aslında burada. Aynen. Ve yani karısını diyorum mesela işte kontrol filmini izlediğimiz zaman bence kontrol filmi son derece romantize et. Ben beğenmiyorum kontrol filmi.
Yani kitabı sen okudun galiba.
Okudum.
Ona mı sadık kalmış?
Onun üzerinden gidilmiş. Ya yani biraz romantize edilmiş vesaire. Evet.
Ve mesele de buydu diye işaret eden bir şey galiba biraz.
Evet.
Yani film izledim de.
Zaten grup elemanları tamamen figür yani. Hani evet. Diğer grup elemanları tamamen figür, karikatür gibi neredeyse. Ben mesela filmi beğenmiyorum çünkü ama o filmin çekilme ihtimali de yok. Çünkü adamı aslında bilmiyoruz yani. Evet. Değil mi? Karısı çünkü söylüyor. Bu adam her zaman intihardan bahsederdi diyor. Yani kim bilir ne var geçmişinde ki o şeyin tekrar ortaya çıktığını, karşısına çıktığını ve buna hapsolduğunu, yani mevcut anın buna hapsolduğunu söylüyor şarkıda.
Bir saatte bir insana ne kadar anlatabilirsin ki zaten Mert? Yani,
evet. Mümkün, tabii ki mümkün değil. Ama enteresan. Yani ben o şeylere katılmıyorum. Adam epilepsi hastasıydı, kendini öldürdü. İşte karısından boşanmak istemiyordu, karısı bunu boşayacaktı. Ev yandan metresini bırakamıyordu. Lan bunlar için adam kendini öldürür mü ya Allah aşkına yani. Yani saçmalık yani böyle bir şey olabilir mi? Başka bir şey var yani. Yani bunlar tabii ki insanı depresyona sokacak etkiler ama bunlar bana göre artık son darbe olmuş. Zaten en son kendini astığı gecede eşiyle konuşmaya gidiyor.
Evet.
Bu adam eşiyle konuşmaya gidiyor. O konuşmanın ardından kendini asıyor. Ama zaten kendini asmaya karar vermiş.
Ona da evi boşalt diyor zaten. Evi bana bırak diyor. 2 gündür evet. Hafta sonu için.
Evet. Evet. Ve şey yapıyor. Yani enteresan. Başka bir değineceğim parça mesela. The Eternal. Bence albümün
en karanlık şarkısı.
En karanlık şarkısı. The Eternal şarkısı bu albümdeki yani direkt olarak kendiyle alakalı olmayan yani iki şarkıdan bir tane, hadi Decades'i de hadi katayım, iki şarkıdan bir tanesi diyeyim. Mesela o parçada da, bu arada diğerlerinde de aslında atladığım şeyler var. Colony parçası mesela. Colony parçasında kadın, yani bir kadın, annesi olabilir, eşi olabilir, bunu gitmek istemediği bir yere gönderiyor. Yani turneye gönderiyor. Resmen bundan bahsediyor. Colony diye de bahsettiği şey grup elemanları. Yani orada kendini yalnız hissettiğinden ve aslında gitmek de istemediğinden bahsediyor. Yani bu çok açık şeyler var. Yani bunları nasıl görememişler? Yani inanılmaz bir şey yani. Adam bunların hepsini yazmış çünkü. Ama The Eternal parçasında Ian Curtis eski yaşadığı küçükken yaşadığı mahalleye gidiyor. O zaman bir Down sendromlu bir çocuk varmış. Evet.
Çok Kafkaesk bir şey var. Hava var şarkıda bu arada. Evet. Sözlerde falan.
Bir öyle bir çocuk varmış. O arada yıllar sonra tekrar gidiyor ve aynı çocuğu büyümüş olarak ama hala çocuk gibi olarak aynı şekilde bahçenin içinde o zaman yani işte 20 sene önce veya 15 sene önce ne yapıyorsa boş boş ağaçlara bakarken görüyor. Ve mesela bundan çok etkileniyor ve parça bununla ilgili ve parçanın ismi The Eternal. Yani sonsuza kadar bu
hep
şekilde.
Aynı. Aynen öyle.
Hep aynı ama belki de bu olmak istiyor. Yani çünkü yaşadığı değişimleri, krizleri kaldıramıyor ve hani keşke bu çocuğun yerinde olsaydım diyor. Ve şarkıda böyle bir duran bir hava var yani. The Eternal'da. Tamamen duran bir hava var. Sonra da zaten albümün final parçası var. Decades. Where have they been yani. Soru bu. Yani,
yani son, o tekrar cümle bitiyor.
Here are the young men with a weight on their shoulders. Evet. Orada mesela genele vuruyor. Tek ben değilim diyor. Mesela o şarkıyla ilgili yorumlardan bir tanesi gene savaş alegorisi işte. Savaşta yani savaşın yaralarını taşıyan işte gençler,
gaziler falan.
Gaziler vesaire. Hani onlardan bahsediyor işte tam hatırlamıyorum şu anda sözlerini.
O bağlantı kurulabilir ya, kurabilirsin
evet.
Yani.
Ya yani orada mesela bahsetti ya, tek ben değilim diyor ama söylediği şey where have they been diyor yani. Nerede oldular yani? Yani neredeler diyor. İşte onu kimse bilmiyor. O tamamen muamma yani.
Ve ne yazık ki biz şu anda 40 sene sonra bu albümü dinlerken her bir cümle, her bir mısra böyle yapbozun parçası gibi pıt pıt pıt oturuyor.
Ve çözemiyoruz çünkü bilmiyoruz yani. Hani bu adamın işte karısını aldattığı için veya işte iki kadının arasında kaldığı için ya intihar etmeyeceği açık yani. Hani bunu düşünmek için salak olmak lazım.
Çok
yani.
Daha karmaşık oldu kesin.
Çok çok daha karmaşık. Tabii. Başka bir şey var ve onu saklamış. Zaten bununla ilgili söylenen şeylerden bir tanesi şu. Yani iyiyim derdi. Yani alıp mutfak bıçakla kendini kesiyor ama sonra iyiyim diyor. Sinirinden yaptım diyor. Yani bu tip şeyler oluyor etrafında ve kimse şey yapmıyor. Karışmıyor. Çok enteresan yani. Ve o da karışsınlar da istemiyor bu arada. Çok o, ama sonuçta bahsettiğimiz yani 40 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani özellikle erkek, maskülen erkek dünyasında depresyon yani en tabu konulardan bir tanesi. Konuşulamaz yani.
Zayıflık olarak görülüyor falan.
Zayıflık olarak görülüyor vesaire. Ve sonuçta gelinen noktada da bu Joy Division'ın finali oldu. Yani evet yani o yüzden bunu dinlerken sanki işte ben şeyi hissediyorum. Yani,
temkinli dinleyin arkadaşlar. Lütfen temkinli dinleyiniz.
Ve bu arada enteresan bir şey söyleyeyim. Ben Joy bu albümü ilk dinlediğim zaman 90'lı yıllarda hani yılını hatırlamıyorum. Bir çekim kasetten dinlemiştim. Ve işte Love Will Tear Us, yani New Order'ı biliyordum. Seviyordum da zaten New Order'ı. Joy Division'ın şeyi olduğunu biliyordum. New Order'ın elemanlarının eski grubu olduğunu vesaire bu hani hikayeyi de biliyordum. Ama tek bildiğim şarkı işte Love Will Tear Us Apart'tı yani. Daha sonra bir arkadaşım Closer'ı verdi kaset olarak. Ve anlayamadım yani. Detone bir vokal.
Evet.
Böyle garip, darmadağınık, böyle kulağa garip gelen bir müzik. Hani çiğ bir gelen bir müzik. Yani ne var ki burada dedim. Anlayamadım tam olarak onunla
o zaman. Normal ya, yaşla alakalı bir şey yani.
Yani iletişim kuramadım ama işte olaya bu noktadan baktığımız zaman yani bambaşka bir yere gidiyor albüm yani. Yani albümden ziyade döküman bu yani.
Yok ben de seninle Joy Division'ı işlemeye karar verdiğimiz zaman ben de ilk bu albümü Mert tercih etti. Closer olsun dedi. Ben ikisi arasında, iki albüm arasında gidip gelemiyordum. Karar veremiyordum. Daha
i̇lk
sonra
albümde müzikal lafını böldüm. Müzikal olarak tabii ki ilk albümde çok önemli bir yer.
Çok önemli. Yok ama yani ama sonradan Closer her zaman
dünya müzik tarihindeki eşsiz albümlerden
yani, bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim Mert sana. Böyle bir tanım düşündüm. Unknown Pleasures çok iyi bir post-punk albümü ama Closer bir Joy Division albümü. Yani Unknown Pleasures tarzı başka ben sana post-punk grupları falan da söyleyebilirim. Ama Closer benzeri bir şey duyamıyorum ben. Hele hele o dönemde özellikle.
Evet ve grup da aslında yani gitmek istediğimiz yer aslında bizim evet. Oydu. Ona yaklaşıyorduk.
Aynen
öyle. Ama dediğim gibi Moonmoon mesela onun bir sonraki adımı müzik olarak ama Moonmoon'da o aura işte eksik. Hani güzel bir albüm Moonmoon. Incurtis olsa da kim bilir nasıl bir albüm olurdu. Ama işte o karizmatik vokalist yani Doors'un Jim Morrison olmadan
olması gibi.
Yani
olmadı
gibi
zaten. Kaç tane olmadı zaten. Olmadı,
yani. Olmadı zaten. Olabilecek bir şey değil. Burada aslında son Joy Division parçaları bunlar değil. Joy Division'ın daha sonra yazdığı yani bu albümden sonra yazdığı Ceremony ve
bahsetmek istiyordun
evet. Evet, In a Lonely Place diye iki parça var. Şimdi ben bunlardan neden bahsetmek istiyorum? Öncelikle bunlar New Order'a dönüştükleri zaman yani Joy Division biter bitmez çünkü devam edeceğiz diyorlar.
Stüdyo kayıtları yok bunların.
Evet. New Order olarak biz devam edeceğiz. Yani isim değiştiriyor. New Order oluyor artık isimleri. Ama bu iki parça New Order'ın ilk iki parçası oluyor. Ve ilk single oluyor. Ama bunlar Joy Division'ın aslında son yazdığı parçalar. Ve bunların prova kayıtları var. Özellikle In a Lonely Place parçası yani hani en benim hayatımda dedim belki en tüyleri ürpertici şarkılardan bir tanesi çünkü gerçekten bunun bir prova kaydı var. Bilmiyorum buraya koyabilir miyiz? Birkaç gün sonrasında gerçekten kendini asıyor ve sözler şöyle. The Hangman bu arada şarkı aşırı yavaş ve hani idama götürülen bir adamı resmeden bir parça bu. Yani o yürüyüşü idam sahnesini, müzikal olarak resmen idam sahnesini öyle resmeden bir parça var. Evet. Ve sözlerde şöyle diyor. The hangman looks around as he waits. The cord stretches tight, then it breaks. Asmayı resmediyor yani. Resmen maalesef. Orada bir cellat birisini asıyor. Someday we will die in your dreams. Yani bunları yazıyor adam ve intihar denemeleri var. İşte bir sürü depresyonda olduğu çok belli vesaire. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Belki de yapamıyor. Belki de çünkü bu sözleri yazdığında net bir şekilde artık kafasında belirlenmiş tek bir tetikleme noktası kalmış. O da işte eşiyle yaptığı son tartışma ve ondan sonra da gerçekten kendini asıyor ama zaten bunu yazdığı zaman belli ki bu oturmuş kafasında yani.
Ben de seninle aynı şekilde düşünüyorum. Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey?
Ekleyeceğim, valla başka bir şey yok. Bence Closer sadece bir başyapıt değil, çok özel bir albüm.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani Joy Division'dan favori albümümün olmasının dışında belki de post-punk türünden veya ne diyebilirim buna? Avantgard müzik diyebiliriz belki. İlk onumu alabileceğim albümlerden evet. Birisi yani.
Evet, kesinlikle ve bu içerdiği rahatsız edici içerik yüzünden de yani fantezi değil, tamamen gerçek bir şeyin yani bir günlüğün müziğe dönüştürülmüş hali.
Yani post-punk'tan çok haz etmeyen arkadaşlarımız varsa mesela, onlar için metalciler falan varsa onlara Colony şarkısını tavsiye edebilirim. Yani Colony ile başlayıp biraz daha sert şarkılarla başlayıp veya işte
eğer Closer'dan bahsediyorsan.
Eğer Closer için, yani Closer dinlemek için nereden başlayalım? Nasıl sevelim bu tarzı türü diyorsanız mesela, bu albüm diyorsanız.
24 Hours.
24 Hours biraz daha böyle piyano ağır, geri planda bir ağır bir şarkı istiyorsanız The Eternal kesinlikle başlamak için uygun bir yer.
Decades.
Evet, daha Decades. Daha mid tempo şeyler arıyorum. Biraz daha böyle ruhani, atmosferik bir şeyler olsun diyorsanız Heart and Soul parçası olabilir.
Hareketli bir şarkı istiyorlarsa da Isolation.
Isolation veya neydi diğer? Bir tane daha şarkı vardı, ismini unuttum şu anda.
Means
to an End. Evet, Means to an End, onu diyecektim. Means to an End'i tercih edebilirler. Ya yani benim
favorilerim... Disco bass line'ları var.
Aynen. Evet. Ve şeyde göreceksiniz arkadaşlar, yani bu albümü dinlediğiniz zaman daha sonra hala günümüzde aktif olan o Interpol'ler falan hepsi nereden gelmiş? Hepsi hangi albümlerden çıkmış? Direkt anlıyorsunuz zaten bu albümü.
Evet, evet. Kesinlikle.
Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
Teşekkür ederiz.
Orta Yaş Krizi 3. bölümünde sizlerle birlikte olacak.
Evet.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.